Ayrım 22.
Önceden tahmine yönelik günlük. Hasta herhangi bir olaya ilişkin beklentilerini yazar ve olumsuz şemalarının doğru olup olmadığını değerlendirir. Daha sonra gerçekte ne olduğunu yazar ve karşılaştırır. Gündelik yaşantıların yeni ve eski şemalar çerçevesinde analiz edildiği günlükler. Hasta hafta içindeki önemli olayları değerlendirir. Olayları yazdıktan sonra eski şeması ile davransaydı ne yapacağını, yeni şeması ile nasıl davrandığını ve sonucun ne olduğunu belirtir. Şemaların değişme sürecinde kişi önemli derecede anksiyete yaşayacağından buna önceden hazırlanmalıdır. Kararlar vermek. Kişilik bozukluklarında hastanın terapisten istediği yardımlardan birisi de vereceği kararlarda destek olmasıdır. Terapist, hastanın kendi kararlarını kendisinin vermesini sağlamalıdır. Ama örneğin, depresyon sırasında depresyon yüzünden kararsızlıklar yaşanabileceği, bu dönemde verilmesi gereken kararların ertelenmesinde yarar olduğu söylenmelidir. Hastanın kişilik sorununun kendisi de karar vermesini engelleyebilir. Terapist bu ayrımı yapabilmeli, kişilik bozukluğuna bağlı karar ertelemelerinde ve yardım taleplerinde bu davranışlarını kendisine buldurtarak hastayı yüzlemelidir. Problem çözme stratejileri. Problemi belirleme, tanımlama, nedenlerini araştırma, çözüm yollarını araştırma, seçenekleri belirleme, her seçeneğin avantajlarını, dezavantajlarını belirleme, bir seçeneği alıp uygulama, sonucunu değerlendirme aşamalarından geçen problem çözme becerileri hastaya terapi sırasında yaşatılarak öğretilmelidir. Davranışsal teknikler. Kişilik bozukluklarının bilişsel davranışçı yöntemlerle terapisinde kişinin kendini yok edici, kendine zarar verici davranışlarının doğrudan üstüne gidilir. Belli becerileri olmayanlara bu beceriler öğretilir. Bazı bilişleri test etmek için davranışsal ev ödevleri verilir. Kişisel yeterliliğini görebilmesi ve belli aktivitelerdeki başarısını kanıtlamak için başarı ve haz aktiviteleri, davranışsal denemeler, modelleme, atılganlık eğitimi, rol yapma, derinlemesine gevşeme, dikkati başka yöne çekme, gerçek hayatta yüzleme, derecelendirilmiş ev ödevleri, aktiviteleri programlama gibi ayrıntılarına burada girilmeyecek teknikler kullanılır. Çocukluk deneyimlerini yeniden yaşama. Çocuklukla ilgili bilgiler kişilik bozukluklarının tedavisinde çok önemlidir. Geçmişteki anıların yeniden rol yapılarak canlandırılması ve hastanın o duyguları yeniden yaşaması, o dönemdeki yorumlarını görmesine, ebeveynleri ya da kendisiyle ilişkide olan o önemli kişiyi daha iyi anlamasına yardımcı olur. İmajinasyon tekniğinin kullanılması. Terapi sırasında şimdi ve burada ortaya çıkan ruh durumu değişmeleri fark edildiğinde, bununla ilgili çağrışımların, imajların sorulması ve aynı imajın hatırlanabilen en erken dönemle ilişkilendirilmesinin istenmesi, o olayın terapi ortamında yeniden oynanması bu tekniğin bazı boyutlarıdır. Örnek. 28 yaşında bekar bir kadın, panik bozukluğu tanısıyla 12 seanstır terapidedir. Terapist, hastanın semptomlarının altında yatanın kaçıngan kişilik bozukluğu olduğunu anlamıştır. Hasta sosyal ortamlardan kaçınmakta, her iki cinsiyetten olan kişilerle de minimum ilişki içine girmektedir. Buna karşın evlenmeyi çok istemekte, girdiği işlerin hepsi için fazlasıyla birikimli olduğu halde sorumluluğu olan bir işe girmemektedir. Hasta bir seansta ev ödevlerini yapamadığı için çok rahatsız olduğunu söyler. Terapist bu duygusunu bedeninin neresinde hissettiğini sorar. Hasta midesini gösterir. Terapist bununla ilgili bir imajının olup olmadığını sorar. Hasta, kendimi terapiye gelirken görüyorum. Siz kocammışsınız. Eleştirici, aşağılayıcı, sanki büyük bir otorite gibi diye bir cevap verir. Terapist bunun üzerine daha önce böyle bir imajı ne zaman ve nerede yaşadığını sorar. Hasta çocukluğunda annesiyle yaşadığı olaylarda olduğunu söyler. Annesinin alkolik olduğunu, kendisine çok kötü davrandığını aktarır. Bir gün okuldan geldiğinde kendisini uyandırdı diye parladığını anlatır. Terapist hastadan bu yaşantıyı hayalinde yeniden yaşamasını ister. Annesinin bu davranış için başka nedenleri olup olmadığını araştırır. Hastanın kötü bir çocuk olmasının dışında. Daha sonra terapist hastanın rolünü oynar ve bir yetişkinin tüm becerilerine ve birikimlerine sahip bir çocuk olduğunu varsayarak anneye nasıl bir tepki göstereceğini modeller. Hasta bunları dener. Terapist anne rolünü oynayarak hastanın bu yeni davranışını denemesini sağlar. Bir sonraki aşamada hastanın çocukluğunda bu şekilde bir davranış sergilemesinin ne kadar gerçekçi olduğu sorulur. Hasta annesinin beklentilerinin ne kadar gerçek dışı olduğunu fark eder. Terapinin son aşamalarında da annenin hayatı, bu beklentilerinin altındaki şemalar anlaşılmaya çalışılır. Buraya kadar görüldüğü gibi, kişilik bozukluklarına yönelik bilişsel davranışçı terapilerde bazı modifikasyonlar gereklidir. Özetle, içerik yönelimli terapi yerine süreç yönelimli terapi söz konusudur. İşlevsel olmayan şemaların nasıl geliştiği, kişiler arası şemaların ne olduğu, nasıl geliştiği ve terapötik ilişkinin kişi için anlamı üzerinde durulur. Kişilik bozuklukları için bilişsel davranışçı, terapilerin etkililiği. Kişisel bozuklukların bilişsel davranışçı terapilerle tedavisi henüz yeni bir konu olduğu, yeterli sayıda kontrollü çalışma olmadığı, ancak bunların sayısının gün gittikçe arttığı belirtilmektedir. Klinik gözlemler. Bazı çalışmalar olumlu, bazıları da olumsuz sonuçlar rapor etmektedir. Sonuçlar arasındaki bazı uyuşmazlıklar yöntem sorunlarına bağlanmaktadır. Tek vaka düzeniyle yapılan çalışmalar. Önce vakalar tek tek test edilir ve vaka formülasyonları yapılır. Daha sonra belli kavramlaştırmalar yapılır, hipotezler oluşturulur ve kavramlaştırmanın geçerliliği test edilir. Daha sonra bir tedavi planı oluşturulur. Eğer müdahaleler etkili olursa, vaka formülasyonunun geçerli olduğu kabul edilir. Formülasyona temellendirilmiş terapinin semptoma temellendirilmiş terapiden daha yararlı olduğu belirtilmektedir. Tek vaka desenli çalışmaların tek sorunu, eldeki vakanın o kategorideki diğer kişileri ne kadar temsil edeceğinin bilinememesidir. Semptomatik tedavi etkilerine yönelik çalışmalar. Bu tür çalışmalarda kişilik bozukluğu diğer sorunlardan farklı görülmez ve doğrudan semptoma yönelik çalışılır. Bazı çalışmalar borderline bağımlı, pasif agresif kişilik bozukluklarının agorafobiye yönelik terapiden yararlandıklarını göstermiştir. Histeriyonik ve kaçıngan kişilik bozukluklarında ise değişme gözlenmemiştir. Kontrollü sonuç çalışmaları. Bugüne kadar yayınlanan çalışmaların sonuçlarının cesaretlendirici olduğu ifade edilmektedir. Bazı kişilik bozuklukları için olumlu sonuçlar vardır. Özetle, bilişsel davranışçı terapiler hastanın sorunlarının bireysel formülasyonuna yönelik ve terapi sırasındaki kişiler arası etkileşimini yeterince ele alan bir şekilde uygulanırsa, pek çok kişilik bozukluğunun başarılı olarak tedavi edilebildiği söylenmektedir. Sokratik Yöntem 1 Sistematik Sorgulama. Yazan James Kuerholzer. Uyarlayarak çeviren Nesrin Hisli Şahin. Bilişsel davranışçı terapilerde çok söz edilen Sokratik yöntemin 3 temel öğesi sistematik sorgulama, tüme varımcı mantık yürütme ve evrensel tanımlamalardır. Pek çok psikoterapist bu yöntemden söz ederken bunlar arasından genellikle sadece sorgulama tarzını vurgulamakta. Sürecin kendisi ayrıntıları ile pek ele alınmamaktadır. Bu makalede sistematik sorgulama yöntemi, formatı, içeriği ve süreci olarak tanıtılmaya çalışılacak. Bir yandan da görüşmeler sırasındaki biçimlendirme sürecini kolaylaştırabilmek için bir yapılandırma modeli önerilecektir. Sokratik sorgulama pek çok psikoterapi uygulamasında kullanılabilecek yararlı bir yöntemdir. Kuerholzer 1987-1988. Aaron Beck, Beck ve Emery 1985, Beck, Rush ve Emery 1979 ve Albert Ellis de kendi psikoterapi yaklaşımlarında bu yönteme başvurmaktadırlar. Ancak çok az yazar, yöntemin yapısal ve işleyiş öğelerini yeterince ayrıntılı bir şekilde açıklama yoluna gitmişlerdir. Bu da yöntemin diğer kişiler tarafından güvenilir bir şekilde uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Sokratik yöntemin temel öğeleri sistematik sorgulama, tüme varımcı mantık yürütme ve evrensel tanımlamalardır. Johnson ve Matras 1975, Kuerholzer 1988-1991. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan öğe olduğu için bu makalede sistematik sorgulama psikoterapi seanslarında ele alınış biçimiyle ve ayrıntıları ile tartışılacaktır. Diğer iki öğe ise bir başka makalede özetlenecektir. Sokratik yöntem psikoterapi uygulamalarının ilk dönemlerinde bir sorguya çekme formatındaydı. Sahipul 1985. Arka arkaya gelen soruların amacı danışanları belli bir konudaki bilgisizliklerini kabullenmeye zorlamak. Nelson 1980. Fikirlerinin geçerliliği konusunda karar vermeye çalışırken duyguları ya da inançlarına dayanmak yerine mantıklarını devreye sokmalarını sağlamaktı. Simon 1983, Siskin 1987. Yöntem bu kullanılış biçimiyle danışanların daha açık fikirli olmalarına yardım etse de sıklıkla başkalarının yanında zor durumda kalmalarına ve utanç yaşamalarına yol açıyordu. Keizik 1982, Santas 1979. Yöntemin günümüzdeki kullanılış biçimi daha çok birlikte araştırma tarzına dönüşmüştür. Klein 1986. Danışanlara sorular sorularak bilmedikleri yönlerini fark etmelerine, kendilerinde belli düzeyde bir öğrenme isteği uyandırılmaya çalışılmaktadır. Robinson 1971. Bu sorgulama sürecinin sorunlarla karşı karşıya kalan kişilerin sorunlarına nasıl çözüm bulacakları konusunda onları güdüleyebileceği ileri sürülmektedir. Siskin 1987. Sistematik sorgulama danışanlarda bağımsız düşünmeyi kolaylaştırmak amacıyla karmaşıklık sırasına göre sıralanmış bir dizi sorunun kullanımını içerir. Sorular terapist ve danışanın işbirliği içinde belli düzeyde aktifliğini de gerektirir. Ayrıca danışanın düşünme sürecini biçimlendirmek için bir seri açılımlı soru da devreye sokulabilir. Aşağıda bu yöntem soruların türü, içeriği ve sorgulama sürecine göre tanıtılmaktadır. Soruların türü. Bu yöntem kapsamında danışana sorulabilecek soruların çok farklı türleri olabilir. Bloom 1956 ve Saunders 1966 7 tür soru olduğundan söz etmektedirler. Belli sorgulayıcı sorular, dönüştürme tarzı sorular, yorumlamaya yardımcı sorular, uygulamaya dönük sorular, analize yardımcı sorular, senteze dönük sorular ve değerlendirmeyi kolaylaştırıcı sorular. Herhangi bir sorunun türü, onun etkisini de belirleyeceğinden soru türlerinin öneminin ve işlevlerinin kavranması çok önemlidir. Danışanlar farklı tür sorularla farklı biçimlerde düşünmeye yönlendirilebilir. Aşağıda tanımlanan soru formatları basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır. Bununla beraber bazı karmaşık soruların daha basit türleri içerdiği de görülebilir. Belli sorgulayıcı sorular danışanları belli bilgileri hatırlamaya yönlendirir. Bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz. Bu sorun ilk olarak ne zaman başladı? Bu duyguyu en son ne zaman yaşadınız? Bu olduğunda ne yaptınız? Görüldüğü gibi bellek soruları danışanların bazı konuları ne kadar ayrıntılı hatırladıklarına odaklanır. Ancak öğrenmeyi kolaylaştırmak için bu sorularla elde edilecek verilerin kendileri bir amaç haline gelmemeli. Belli bir amaca giden araçlar olmalıdır. Çünkü pek çok veri ve ayrıntı genel ilkelerden daha çabuk unutulur. Ezberlenmiş bir bilgi hiçbir zaman yüksek düzeyde bir kavramayı temsil edemez. Bu yüzden sorular bilgiyi hatırlamaya doğru yönlendirmekten çok bilgiyi kullanmaya doğru yönlendirilmelidir. Saunders 1966. Kaliteli sorular verileri ortaya çıkarmak yerine nedenleri ortaya çıkarabilmelidir. Blank ve White 1986. Ayrıca danışanın yanıtları hatalı da olabileceğinden veri araştıran sorular tehdit edici olarak algılanabilir. Dalyan 1992. Bununla beraber belli sorgulayıcı sorularının arada sırada kullanımı belli bir bilgi veri temelini oluşturacağından daha sonraki sistematik soru sürecini kolaylaştırabilir. Dönüştürme tarzı sorular danışanların ifade ettikleri fikirleri ya da bilgiyi farklı ancak paralel bir forma dönüştürmelerini bekler. Bazı örnekler arasında, bunun sizin için anlamı nedir? Bundan siz nasıl bir anlam çıkarıyorsunuz? Annen bu konuda ne derdi? Gibi soruları gösterebiliriz. Dönüştürücü sorular, danışanların belli bir konuyu anlayışlarındaki eksiklikleri görmelerine ve o konuyu daha doğru anlamalarına yardımcıdır. Bu tür sorular, Sokratik yöntemin diğer iki temel üyesi olan terapötik benzetmelerde ve tüme varımcı akıl yürütme sırasında işe yarayabilirler. Huber-Halser 1991. Yorumlamaya yardımcı sorular danışanların veriler, genellemeler, tanımlar, değerler ve beceriler arasındaki ilişkiyi kavramalarına yardımcıdırlar. Danışanlar yaşamlarındaki sorunlarla ilişkili değişkenlerin kendilerine terapist tarafından gösterilmesindense bunları kendileri ortaya çıkardıkları zaman daha iyi öğrenirler. Legrenzi 1971, McDaniel ve Shaler 1990. Yorum sorularında bazen iki konu belirlenebilir ve danışandan bunlar arasındaki ilişkiyi bulması istenir. Örneğin, size göre evliliğinizde yaşadığınız sorunlarla iş hayatınızdaki sorunlar arasında herhangi bir benzerlik var mı? Bu iki durum arasındaki benzerlik ne olabilir? Bu iki sorun nasıl farklılaşıyor gibi. Bazen de bir fikir ya da olası bir ilişki soru içinde verilip, danışandan bu tür bir varsayımı kanıtlayacak bir başka görüş belirlemesi istenir. Acaba ilk evliliğinizden şimdiki sorununuzu çözmemizde bize yardımcı olabilecek ne öğrenebiliriz gibi bir soru buna örnek olabilir. Buradaki önemli nokta var olan bazı bilgilerin yeni sorunlarla ilişkilendirilebilmesidir. Sanders 1966. Bunun senin için anlamı ne? Ya da bundan ne öğrenebiliriz gibi yorumlamaya yardımcı sorular, danışanların tüme varımcı benzetmeler içindeki bazı sembolleri yorumlamalarına da yarayabilir. Uygulamaya dönük sorular, danışanlardan bazı bilgi ve becerilerini belli bir sorunu uygulamalarını bekler. Dolayısıyla bu da onların o soruna uygun becerileri belirlemeleri, seçmeleri ve uygulamaları anlamına gelir. Örneğin, bu sorunu çözmek için neler yaptınız? Sorunu düzeltmek için daha başka neler yapabilirsiniz? Bu değişiklikleri nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Gibi uygulama sorularında belli bir problemi çözmek için gerekli olan adımlarla yönlendirme söz konusu değildir. Bazı sorular aracılığıyla arzu edilen, danışanın daha önce tartışılmış olan konuları ve onlardan elde edilen bilgileri hatırlaması ve bu bilgileri yeni sorunlara kendi başına uygulayabilmesi için pratik yapmasıdır. Sorular, danışanların zaten sahip oldukları bazı bilgileri bilinçlerine çıkarmaları ve bunları o sıradaki yaşam sorunlarını uygulamaları için araç olmaktadır. Kuerhauser 1991. Analize yardımcı sorularla hedeflenen danışanların belli bir yaşam sorununu alt sorunlara, öğelerine ayırarak çözmeleridir. Analiz sorularının öğretmeye çalıştığı beceri, belli bir konunun mantıksal sonucunu bulmak için kullanılan düşünce süreçlerinin neler olduğunun bilincine varılmasıdır. Bu yüzden bu tür sorular danışanların nedenden sonuca doğru giden tümden gelimci mantık ilkelerini nasıl uygulayacaklarını öğrenmelerine yardım edebilmelidir. Analize yardımcı sorular, ulaşılan sonuçların mutlaka yeterli kanıta dayalı olmasını vurgulayarak, Sanders 1966, mantıksal düşünmeyi ve objektifliği sağlamalıdır. Sistematik bir sorgulama biçimi, danışanların inançlarının altındaki yetersiz kanıtları ya da mantıksal tutarsızlıkları fark etmelerine de yardımcı olur. Bazı analize yardımcı sorular arasında, sizce bu sorunun nedeni ne olabilir? Haklı ya da haksız olduğunuzu neye göre söyleyebilirsiniz? Bu sorunu çözmeye yardımcı koşullar neler olabilir? Bu sorun hangi koşullarda daha kötüye gidebilir gibi sorular sayılabilir. Senteze dönük sorular, yaratıcı ve açıcı düşünme tarzını kullanarak sorunlarını çözmeleri için danışanları cesaretlendirir. Bu tür bir soruyu soran terapistin danışandan beklentisi hiçbir zaman kendi aklında daha önceden belirlemiş olduğu bir cevabın danışan tarafından bulunup çıkarılması olmamalıdır. Tam tersine sorduğu sorular o konuda çok sayıda olası yanıt olabileceği mesajını vermelidir. Örneğin, bu duruma daha başka hangi şekillerde bakılabilir gibi bir soruda olası cevapların sayısı sınırlandırılmamaktadır. Ayrıca danışanlar için her türlü bilgi kaynağı da belirlenerek bunlardan bir bütüne doğru sentez yapmasına yardımcı olunmalıdır. Bu yüzden senteze dönük sorular genellikle tüme varımcı akıl yürütme tarzını kullanarak dağınık durumdaki bilgileri anlamlı bir bütün içinde birleştirmeye çalışmalıdır. Tom 1987. Bu tür soruların zihindeki çeşitli bilgilerin toplanıp bir sentez oluşturulmasına yardımcı olması için evrensel tanımlamalar kullanılarak sorulmasında yarar vardır. Örneğin, meslek seçimiyle ilgili çelişkili duyguları olan bir tıp öğrencisine, "Doktor olmanın senin için anlamı ne?" gibi bir soru sorulabilir. Değerlendirmeyi kolaylaştırıcı sorular danışanlardan belli standartlara göre bir değer yargısına varmalarını ister. Bu karar verme süreci, önce uygun standartların belirlenmesini, daha sonra da söz konusu davranışların, bu standartların neresinde olduğunu değerlendirilmesini içerir. Tartışmalı konular genellikle bu tür sorular aracılığıyla eleştirilebilir. Standartların belirlenmesiyle ilişkili bazı örnekler arasında, evlilikte sizin için önemli olan nedir? Başarılı olmak sizin için ne anlama gelir? X konusunda başarılı olduğunuzu nasıl bilirsiniz? Gibi sorular gösterilebilir. Belli bir davranışın bu standartlara göre karşılaştırılması ise, evliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz, bir insan olarak kendinizi nasıl görüyorsunuz gibi sorularla gerçekleştirilebilir. Değerlendirmeyi kolaylaştırıcı sorular, Sokratik yöntemin en önemli hedeflerinden biri olan danışanların düşüncelerinin ve duygularının belirginleştirilmesi ve bütünleştirilmesi konusunun gerçekleşmesinde çok yardımcıdır. Özetle, Sokrat tarzı sorgulama yöntemindeki sistematik bir sorgulama süreci içinde çok çeşitli türden soruları kullanılabilir. Böyle bir sorular karışımı, danışanı kavramsal olarak daha bütünleşmiş bir farkındalığa, kavrayışa götürebilir. Fairer, 1986.